Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda Google Form ile online sınav nasıl yapılır size bu konuda bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Google Form ücretsiz bir sistemdir. Gmail hesabınız varsa kolaylıkla bir sınav hazırlayabilirsiniz. Sınav tipleri ise şu şekildedir. Kısa cevaplı sorular sorabilirsiniz öğrencilerinize. Paragraf soruları, çoktan seçmeli, onay kutuları, açılır menüden sorular olabilir. Karşıdan yüklemek suretiyle sorular sorabilirsiniz. Tablolarımız var. Çoktan seçmeli ve onay kutusu tabloları, tarih ve saat odaklı sorular sorabilirsiniz. Şimdi bunlara birer örnek yaparak anlatmaya çalışacağım. Hatta burada gördüğümüz soru tiplerini bir arada tek bir sınavın içinde bile sorabilirsiniz. Yani hem paragraf sorusu hem de test sorusu bir soru setinin içine girebilir. Evet, Google Drive'ı açtım. Bunun içinde sınav soruları diye bir klasör açtım. Bu alanda, boş alanda sağ tuşa basıyorum. Açılan menüde diğer diye bir seçenek çıkıyor. Bunun da içinde Google Formlar. Eğer istersem boş form veya şablonlardan seçim yapabilirim. Ben boş formu seçiyorum ve gördüğünüz gibi boş form ekrana çıkıyor. Arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey şu. Sağ üst köşede ayarlar menüsünü göreceksiniz. Buna mutlaka tıklayın. Çünkü Google Form ile anket de düzenleyebilirsiniz. Yani illa sınav yapmak zorunda değilsiniz. Fakat sınav yapmak istiyorsanız işte önce ayarlara tıkladıktan sonra açılan bir sayfa var. Bu sayfada testler diye bir seçenek var. Bu testleri seçip bunu test yap gibi bir ayarlama yapmanız gerekecektir. Bunu açtığım anda bir takım alanlar karşımıza çıkıyor. Bunları daha sonra konuşacağız. Şimdilik kaydet diyorum. Bir sonraki yapmamız gereken bu yapacağımız sınavın adını koyalım. Varsayın ki coğrafya sınavı yapacağız. Öğrencilerimiz şehirleri tanıyorlar mı şeklinde bir sınav olacak. Bunun da başlığını yazdım. Hatta bir açıklama yazabilirim. Şehirlerimizi tanıyor muyuz şeklinde bir başlığı var. Yukarıdaki sol üst köşede başlıksız form alanına gelince bu zaten coğrafya sınavı başlığı kendi kendine gelecektir. Arkadaşlar bir sonraki adımda ilk sorumuzu şöyle yazmamız gerekiyor. Soru kısmına geldim. Buraya adınız, soyadınız. Tabii çoktan seçmeli olmayacağı için buraya kısa yanıtı şeklinde bir cevap verebilirler. İsterseniz paragrafta bırakabilirsiniz. Biz kısa yanıtı seçelim. Kısa yanıt metni buraya yazılacak. Bunun bir puanı olmayacak. Fakat bu soruya mutlaka cevap vermeleri gerekiyor. Buraya gerekliyi seçmemiz lazım. Adlarını, soyadlarını yazsınlar. Bir de bu soruların cevapları kendilerine de mail ile ulaşabilir. Bu yüzden bakın yeni bir soru ekle diyerek sağ üst köşeden e-mail adresiniz diyorum. E-mail adresinizi de yazınız. Yine bu soruya mutlaka cevap vermeleri lazım. Gerekli diye sağ alt köşeden seçiyorum. Kısa yanıt olacak. Yalnız buraya şöyle bir kural getireceğim. Bakınız sağ alt köşede 3 tane nokta var. Bu listeden yanıt doğrulaması yapıp şurada sayı ifadesini görüyorsunuz. Bunu metne çevirin lütfen ve metnin de içerir ifadesini e-posta adresi olarak değiştirin. Böylece et işaretini kullanmazsa kişiye bir uyarı gidecek. Et işaretini kullanmadınız, mail adresi yanlıştır diyecek. Böylece tekrar o mail adresinin girilmesini isteyecek sistem. Artık buradan itibaren sınav başlıyor olacak. Evet, şimdi ilk sorumuzu hazırlayalım. Sorumuz şöyle olsun. Malum coğrafya sınavı dedik. Şuradaki soru alanına aşağıdaki resim hangi ilimize aittir gibi bir soru olsun. Peki hangi resim? Bir resim eklememiz lazım. Bakın sağ tarafta resim ekleme butonu var. Buna bastığım anda bilgisayarımdan da resim yükleyebilirim. Fotoğraflarımın arasından yükleyebilirim veya Google'da arayarak yükleyebilirim. Manavgat Şelalesi. Aklıma geldi. Manavgat Şelalesi'nin bir tane resmini seçiyorum ve bu resmi soru setinin içine ekleyeceğim. Bakın soru eklendi. Fakat çoktan seçmeli şeklinde sormak istemiyorum. Bu da kısa yanıt şeklinde cevap verilecek bir soru olsun. Öğrenci aşağıya kısa yanıt metnini girmek durumunda kalsın. Cevap anahtarında ne yazsın? Aşağıya inmeden önce bakın sağ üst köşede bir puan veriyorsunuz. Yani bu soruyu doğru bilirse öğrenci bir puan alsın. Doğru yanıtı biz ekleyelim buraya. Antalya şehrini yazması lazım. Ekledik doğru yanıtı. Tüm diğer yanıtları hatalı olarak işaretli. Başka bir şehir girerse direkt yanlış. Hatta harf hatası bile yaparsa, yazım hatası bile yaparsa yanlış işaretlenecek. Bu haliyle tamamlandı diyorum. Bakınız birinci sorumuzu artık ekledik. Şimdi soruyu ekledik. Eğer bu soru setini karşı tarafa gönderirsek, bir öğrencimize gönderirsek, öğrencimiz ekranında nasıl bir şey görecek? Sağ üst köşede ön izleme butonu var. Buna tıkladığım anda coğrafya sınavı, doldurulması gereken şey adınız, soyadınız. Buraya kendi adımı yazmam lazım. Varsayın ki Ali ve Eli bir şeyler yazdık. Mail adresim ali@gmail.com olsun. Aşağıdaki resim hangi ilimize aittir? Bir puanlık soruymuş. Öğrenci bunu böyle görecek. Ve aşağıdan kendisi yanıtlaması lazım. Kalkıp da buraya Ankara yazarsa eğer ve bunu gönderirse öğretmenine, işte yanıtınız kaydedildi diye bir ekran çıkacak. Kendi puanını görüntüleyebilecek anında. Puanını görüntülediğinde kendisinin bu sınavdan 0 aldığını öğrenecek. Çünkü verdiği bu soruya yanıt yanlıştı. Doğru cevap Antalya'ydı. Bu sırada öğretmen ekranında ne görecek? Bu öğrencinin verdiği cevaba bakalım. O da burada. Bakınız yanıtlar diye bir alan açıldı. Yanıtlara bastığımızda artık bir tane yanıt gelmiş. Bununla ilgili özet bilgi var. Soru ve bağımsız gibi ifadeler var. Şimdi sırayla bakalım. Özete baktığımda bir kişi cevaplamış bunu. Cevaplayan kişi Ali Veli diye birisi. Mail adresi ve kendisi Ankara yazmış cevaba. Bu da zaten yanlış bir cevap. Özetten sonra bağımsıza geçelim. Bağımsızda daha net bilgiler var. Bir üzerinden 0 puan verilmiş kişiye, kim o kişi, işte Ali Veli, Gmail adresi ve kendisi Ankara yazmış cevabı. Böylece gördüğünüz gibi puanlamak için ayrıca uğraşmıyorsunuz da. Zaten doğru sonuçları yazdığınızda eğer öğrenci yanlış yazarsa puan da direkt ekrana çıkıyor. Arkadaşlar bu sorunun altına bir soru daha eklemek istiyorum. Sağ üst köşede soru ekleye basınca aşağıya bakınız soru dahil edilecek. Yalnız bu sefer ekleyeceğim soru paragraf şeklinde olsun ve öğrenci rahat rahat yazabilsin. Soru şöyle bir şey olsun. Marmara bölgesinin tarım ürünlerini yazınız. Öğrenci uzun uzun burada istediği gibi yazacak. Cevap anahtarı olarak biz bazı tanımlar yapabiliriz. Hatta cevap anahtarına şunu yazabiliriz. Bu soru 5 puanlık bir soru diyebiliriz. Başka hiçbir açıklama yapmayız. Cevap geldikten sonra okuruz cevabı. Ona göre 5 üzerinden bir puan verebiliriz. Tamamlandı diyorum. Böylece bir soruyu da bu şekilde yazmış olduk. Tabii ideal olanı şu. Dikkat ederseniz bu soruların başlarında bir numara yok. Öğrenci kaçıncı soruda olduğunu bilmek isteyebilir. Birinci soru diye bu sorunun başlığına bir rakam yazalım. Aynı şekilde ikinci soru diye bir sonraki soruya, evet, ifade yazalım. Bir soru daha ekleyelim. Bu soru ise çoktan seçmeli. Test usulünde bir soru olsun. Çoktan seçmeliyi işaretledim. Sorumuza karar verelim. Türkiye'nin en büyük gölü aşağıdakilerden hangisidir? Alt alta şıkları yazdım. 4 tane şık olsun ki isterseniz daha aşağıya 5. 6. şıkları da ekleyebilirsiniz. Şıkların yerlerini istediğiniz gibi yer değiştirebilirsiniz. Cevap anahtarına gidip bu soru varsayın ki 2 puanlık bir soru. Peki doğru cevap hangisi? Van Gölü'nü seçtim. Bunu seçerlerse 2 puanı alacaklar. Tamamlandı diyorum. Böylece bu sorumuzun da cevap seti hazır. Yine bu sorumuzun da başına 3. soru olduğunu yazalım ki öğrenciler kaçıncı soruda olduklarını bilsinler. Peki yine bir öğrenci bu soru setini görse nasıl bir şeyle karşılaşır, kendilerine yollasak? Yine ön izleme yapalım. Bakın coğrafya sınavı, adını soyadını yine girmesi lazım. Bu sefer Ayşe diyelim buraya. E-mail adresi ayşe@gmail olsun. Aşağıdaki resim hangi ilimize ait? Ayşe bilsin bu sefer cevabı. Antalya desin. Marmara bölgesinin tarım ürünlerini yazın. Buraya uzun uzun yazabilir. Ben buraya deneme, bir şeyler yazıyorum. Bunun bir sınırı yok. Öğrenci istediği kadar yazabiliyor. Bir sonraki soru ise sağ üst köşede bakınız kaç puanlık bir soru olduğunu görüyor ve en büyük gölü hangisidir? Gidip Van Gölü'nü işaretliyor. Ve sonucunu öğretmenine göndermek istediğinde gönder tuşuna basıyor. Gidiyor tabii ki. Fakat bu puanı hemen görüntülenemeyecek. Öğretmenin okuması lazım. Fakat bazı soruları bilecek. Mesela ilk soruyu doğru bilmiş. İkinci sorudan cevap bekleniyor hala. Üçüncü soruyu da doğru bilmiş. En azından şu anda 3 puanı cebinde. 5 puanlık sorudan da kaç alacağı onu da öğretmen değerlendirdikten sonra görebilecek. Peki öğretmen ekranında ne görecek? Öğretmen açısından baktığımızda bakınız yanıtlar gelmiş. Yanıtlarla ilgili şu gözüküyor. Ayşe cevap vermiş. Birinci soruya Antalya demiş. İkinci soruya bir yanıt verilmiş. Bu yanıta puan vermesi lazım öğretmenin. Şurada bakınız bağımsıza geçtiği zaman o kişiye bir puan vermesi mümkün oluyor. Sağ üst köşeye gidip 5 tane konudan 4 tanesini bilmiş öğrencimiz. Bakın düzenlemeler bekliyor. Aşağıda kaydet tuşuna bastığı anda öğretmen artık öğrencimizin puanı arttı. 5 üzerinden 4 aldı o soruda. Toplama baktığımızda 8 üzerinden 7 puan almış oldu. Toplam 8 puanlık bir soru. Özete geçelim. Bakın öğrencinin 7 aldığında anında gördük. Öğrenci kendi ekranından baktığında sonucunu nasıl görecek? Bakalım puanı görüntüle tuşuna bastığı anda yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfada gördüğünüz gibi 7 aldığını o öğrenci de görüyor. Birinci sorudan tam puan almış. İkinci soruda bir hatası var. Son sorudan da tam puan almış. Şimdi arkadaşlar bir soru tipiyle daha tanışalım. Bakın üçüncü sorudayken buradaki sağ üst köşeden artıya basınca aşağıya dördüncü soru gelecek. Bu sorumuzda da şöyle bir ifade yer alsın. Hangi şehirlerimiz İç Anadolu bölgesindedir? Tabii ki bu sorunun birkaç tane cevabı olacağı için buradan onay kutularını seçmem gerekiyor. Onay kutularını seçtikten sonra 5 tane şehir yazıp 3 tanesi İç Anadolu'da, 2 tanesi değil mesela. Bu şekilde bir sınav yapısı hazırlayabilirim. Evet, gördüğünüz gibi şehirleri hazırladım. 5 tane şehir. Bu şehirler için hangileri İç Anadolu bölgesindeyse cevap anahtarı hazırlayacağım. Bu sorunun cevabı ya da bu soru 3 puanlık bir soru olsun. Sivas İç Anadolu bölgesinde, Kayseri ve Ankara diğer iki şehrimiz İç Anadolu bölgesinde değil. Bakın böylece 4 tane sorumuz. Bir tanesi şehirlerle ilgili, bir tanesi göllerin en büyüğü hangisi, birisi uzun uzun yazı yazma, birisi de o ilin ismini bu görüntüden ili bulma yöntemi. Amacım farklı çeşitli örnekleri sizlere gösterebilmek. Bir soru tipiyle daha tanışalım arkadaşlar. Yine artıya basıyorum. Bakın aşağıya 5. soruyu ekleyeceğim. Bu sorumuz da şöyle olsun. Nüfus açısından en kalabalık şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir? Yine buradaki çoktan seçmeliği değiştirmem lazım. Bu sefer açılır menü özelliğini kullanacağım. Yani bir liste açılacak. İçinden seçtikleri şehri yazacaklar. Birinci seçenekte İstanbul görsünler. İkinci seçenek Ankara olsun. Üçüncü seçenekte İzmir olsun. Cevap anahtarını yine açalım. Bu soru 1 puanlık bir soru. Basit bir soru. Cevap da İstanbul olarak gözüküyor. Tamamlandı diyorum. Şimdi yine öğrenci nasıl görecek bunu? Soruyu gönderdiğinizde baştan sona bütün sorular var. 5. soruya biz odaklanalım. Bakınız seçim listesinde şehrin adı. İstanbul'u seçer ve gönderirse cevap doğru olarak gelecektir. Şimdi farklı bir soru tipinden bahsedeceğim. Bakın soruyu şu hale getirebiliriz. Bulunduğunuz şehrin tarihi mekanlarından 5 adet resim çekip yükleyiniz. Öğrenciler kendisi fotoğraf çekecekler ve bu sınav sorusunun içine yükleyecekler. Bunu yapmam için bu listeden dosya yüklemeyi seçmem lazım. Bakın dosya yüklemeyi seçilince yalnızca belirli dosya türlerine izin ver gibi bir seçenek var. Hadi bunu da işaretleyelim. Böylece doküman mı yükleyebilirler, tablo mu yükleyebilirler, PDF mi yükleyebilirler? Biz resim göndermelerini istiyoruz. Resim formatında JPEG, GIF gibi dosyalar yollayabilecekler. Kaç dosya yüklemelerini istiyoruz? En fazla 5 tane yükleyebilsinler. Maksimum dosya boyutu, yani her dosya en fazla 10 MB, en fazla 100 MB olabilsin. Ki bu bile fazla ama hani kaliteli çektiklerini varsayıyoruz. Cevap anahtarı da Yine 5 puanlık bir sınav sorusu tamamlandı diyorum. Evet, bakın bu da bir soru seti olarak karşılarına gelecek. Yine öğrenci ekranında ne görecek bakalım. Evet, bulunduğunuz şehrin tarihi mekanlarından 5 adet resim isteniyor. Dosya ekle dediğimde artık öğrenci kendi bilgisayarından veya belki de telefonundan çektiği resimleri buraya yükleyebilecektir. Şimdi bir soru tipi daha göstereceğim. Bu soru tipi aslında sınavda pek sorulmaz ama mantığını bilmenizde fayda var. Buna doğrusal ölçek deniyor. Şöyle bir soru yazsam. 7. sorumuz. Tatil günlerinde doğa yürüyüşü yapmayı sever misiniz? Dediğim gibi bu bir sınav sorusu olmaz bu şekilde. Fakat bir anket yaparken kullanılabilir. Hiç sevmem 1 ile ifade edilecek. Çok severim 5 değeriyle ifade edilecek. Peki bunun tabi cevap anahtarı doğrusu yanlış olmadığı için buraya bir şey işaretlememize gerek yok. Öğrenci ya da işte anket araştırması yaptığımız kişi ne görecek ekranında ona bakalım. Tatil günlerinde doğa yürüyüşü yapmayı sever misiniz gibi bir soru. Eğer kişi çok seviyorsa 5'e basıp buradan gönderiyor. Severim, kararsızım, sevmem, hiç sevmem gibi anlamlar yüklemiş oluyoruz. Bu 1'den 5'e kadar olan değerleri değiştirmemiz de mümkün. Onu da nasıl değiştiriyoruz? Şuradaki 5 rakamını 10'a kadar çıkarabilirsiniz. 1 rakamını yükseltebilirsiniz. Belirli aralıklarda bir skala oluşturmak suretiyle soru sorabilirsiniz. Şimdi yeni bir soru tipiyle tanışalım. Bu 8. sorumuz olsun. Sorumuz şöyle olsun. Hangi ilimiz hangi bölgede yer alır? Tabii ki sonuna soru işareti. Şimdi seçeneklerde ise çoktan seçmeli tablosu hazırlayacağız. Bakın bu benim en sevdiğim soru tiplerinden bir tanesi. Sınav tiplerinden bir tanesi. Buraya şehirlerimi yazıyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir diye 3 tane şehri yazdık. Farklı 3 bölgede. Bir tanesi İstanbul, tabii ki Marmara'da, Ankara İç Anadolu'da, Anadolu'da, evet, İzmir'de, tabii ki Ege'de. Ege bölgesi diye yazıyor. Şimdi bunu hazırladıktan sonra cevap anahtarına gidip bunları eşleştirmemiz lazım. Bakın İstanbul, Marmara, Ankara İç Anadolu, İzmir, Ege diye tanımladık. Her ifadeyi bildiğinde öğrenci 1 puan alsın istiyorum. Bunları da işaretledim, tamamladım. Fakat eğer bu şekilde bunu yollarsak öğrencilere tam hazır olarak öğrencinin karşısına çıkar ve cevaplaması çok kolay olur. Bu yüzden yine açıklama girebilirsiniz. Bu çok önemli değil. Sütun başına bir yanıt verilebilsin. Yani öğrenci birden fazla yanıt seçemesin. Peki bunu bir işaretleyelim. Ayrıca şunu da yapalım. Satırların sırasını karıştırsın. Hangi satır hangi bölgeye direkt böyle çok belli gözükmesin. Bunu da işaretliyorum. Şimdi bunu öğrenci nasıl görecek? Gelin beraber bakalım. En alta iniyorum. Bakın şehirlerin sırası karışmış. Aynı zamanda Marmara'yı burada seçerseniz bir alt satıra seçemiyorsunuz. Birden fazla yanıt seçmeyin diyor. Ne yapacağız o zaman? Sağ tarafa geçeceğiz. Buraya seçmeye kalkarsak yine uyarı veriyor. Bunu yapmayın. İşte sadece buradan Marmara'yı seçin. Şuradan da atıyorum Ankara. Yalnız tabii yanlış yaptık. Marmara şu Ege olacak değil mi? İstanbul hadi İç Anadolu. Şunu da şöyle yanlış seçmiş olalım. Göndereceğim. Fakat yukarıda adım ve mail adresimi istiyor. Şuraya bir şeyler yazayım. Çok önemli. Şuraya da bir et işareti koyalım. Et.com dememiz lazım. Gönder diyelim. Bakın puan görüntüleyelim. En alttaki sete gelelim. Öğrenci bir tane doğru yapmış. İki tane yanlış yapmış. Yanlışların da hataların düzeltilmiş hali aşağıda gözüküyor zaten. Arkadaşlar bir soru tipinden daha bahsetmek istiyorum. Yine 9. sorumuz olacak. Sorumuz şu şekilde gelsin. Şehirlerimiz ile yiyecekleri eşleştirelim. Tamamen örnek olması için yapıyorum. Çok saçma gelebilir sorular. Ama göstermek istediğim size onay kutusu tabloları. Yani bir satırın birden fazla doğru seçeneği varsa o zaman nasıl bir yöntem kullanabiliriz? Yazacağım şehirler de şöyle olsun. Bir tanesi Bursa şehrini yazalım. Birisi Konya olsun, birisi de Gaziantep. Bursa'nın meşhur olan yiyecekleri, bir tanesi İskender kebap diyelim, bir tanesi kestane şeker diyelim. Evet, Konya için etli ekmek yazalım, Gaziantep için de beyran Evet, seçenekler bu şekilde. Şimdi cevap anahtarına gidelim. Bizim önce seçmemiz lazım hangisi hangisine. Eş Bursa için İskender kebap ve kestane şekerini işaretledim. Konya için etli ekmeği, Gaziantep için de beyran çorbası. Şimdi Bursa'nın 2 puanlık sorusu. Konya için 1 puan. Evet, Gaziantep için de 1 puan. Bunları da hazırladık. Tamamlandı diyorum. Sonra yine bunlar eşli bir şekilde çok rahat çözülebilir. Karıştıralım soruları. Sağ alt köşeden hem sütun başına bir yanıtla sınırlandırsın hem de satırları karıştırsın istiyorum. Şimdi bu haliyle öğrenci ne görecek ekranda bakalım. Aşağı doğru iniyorum. Bakın şehirler burada, yukarıda yiyecekler ve aynı anda iki tane kolonu seçemiyorsunuz. Ama yan yana satırları seçebilirsiniz. Örneğin Konya için ne olsun? İşte etli ekmeğin meşhur olduğunu biliyorum. Bursa için İskender ve kestane şekerini biliyorum. Gaziantep için de beyran çorbası. Ve bunlardan 4 puan almayı bekliyorum. Gönder dediğimde 4 puanım gelecektir zaten. Yukarıdakinden farkı, yukarıdakinde aynı anda iki tane seçemiyorsunuz. Bakınız her birini seçtiğimizde bir diğeri değişiyor. Kolonlar zaten engelledik. Zaten izin vermiyor. Bunu aşağıda da izin vermiyor zaten. Onun için satırlarda birden fazla seçtirmek isterseniz aşağıdaki yöntem. Satırlarda tek seçenek seçtirmek istiyorsanız yukarıdaki yöntemi tercih etmeniz gerekecektir. Bir diğer soru tipi de sadece tarih bazı sorular olabilir. Örnek vermek gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştır? Bu durumda sağ taraftan bakın tarihi seçiyorum. Burada gün, ay, yıl ifadesini görüyorsunuz. Cevap anahtarı olarak tarihi buraya yazabilirsiniz. Öğrenci görür. Buraya bir puanlık soru diyelim. Cevapla ilgili geri bildirmekle diye bir şey yazabiliriz. Yani öğrenci yazdığı zaman 23 Nisan 1920. Evet, bunu kaydedelim. Öğrenci doğru veya yanlış bir şey yazdığı zaman tarih olarak sonucunu yine aşağıda görecektir. Bu haliyle tamamlandı diyebiliriz. Yalnız öğrenciden gelen tarihi mutlaka öğretmen görüp puanlaması gerekecek bu örnekte. Yani sistem kendisi direkt doğru bildiğini görmeyecek öğrencinin. Son bir soru tipi daha var. Onu da paylaşayım. Bu sefer eğer saat soracaksanız şöyle ki saati buraya işaretliyorum ve diyorum ki aşağıdaki resimde saat kaçtır? Öğrencilerinize saati anlatıyorsunuz. Resimlerde şuradan resim arayalım. Buraya analog saat diyelim. Bunları okuyabiliyorlar mı bakalım. Amacımız o. Örneğin şu saati soralım. Bu saati ekleyelim buraya. Kaç olduğunu aşağıya yazmalarını istiyoruz. Saat 2'ye 5 var. Cevap anahtarını sadece bu ne diyelim? 2 puanlık bir sorudur diyelim. Cevapla ilgili geri bildirim ekleyelim. 2'ye 5 var gibi bir şey ekleyeceğim. Hatta yazayım 2'ye 5 var. Kaydettim. Tamamlandı diyorum. Bakın farklı soru tiplerinden oluşan bir sınav hazırladık. Toplam 27 puanlık bir sınav şu anda öğrencilerin önüne gidecek. Hemen öğrenci gözüyle inceleyelim. Başlığımız coğrafya sınavı ama tabii başka şeyler de sorduk. Tarih sorduk, saat sorduk. Aşağı doğru iniyorum bakınız. Hangi tarihte açılmıştır? Gün, ay, yıl şeklinde. Burada tabii İngilizce gelmiş. Day, day, month, month, year, year diye gözüküyor. Ama öğrenci bu listeyi açıp kendisi buraya 23 Nisan 04 1920 diye yazması lazım. Aşağıdaki alana da saat kaç? Bunu dijital olarak yazıyor. 13.55. Evet, bu haliyle gönderilebilir. Sadece örnek olması amacıyla farklı şekillerde de isterseniz bu son saat örneğini yazılı bir şekilde kısa mesaj şeklinde yazmalarını da isteyebilirdik. Evet, sınav sistemiyle ilgili bir iki özellikten daha bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi, şimdi bakınız burada artıya basarak soru ekliyorduk. İstersek bu soruları içe aktar diye bir seçenek var. Yani başka sınavda hazırladığım soruları bu sınavın içine alabilirim. Böylece bir daha aynı soruyu yazmakla uğraşmam. Elimde büyükçe bir veri tabanı oluşmaya başlar. Bu bir yöntem. Soruları içe aktarabilirsiniz. Bir başka yapılacak, eklenebilecek şey başlık ve açıklama eklemek. Şurada artıya basarsak, yani başlık ve açıklamaya basarsak, adsız bir başlık karşımıza çıkıyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Coğrafyanın içinde farklı kategoriler olabilir. Mesela şehirlerimizle ilgili sorular, bölgelerle ilgili sorular, iklimle ilgili sorular olabilir. Bunları gruplamak için böyle ana başlıklar tanımlamanızı sağlayan bir özelliği vardır. Altsız başlık mesela iklim şartları diye ben başlık atıp bundan sonra yazacağım sorular iklimle alakalı olacak. Öğrenciler buna göre soruları düşünsünler istiyorum. Bir başka özellik direkt resim ekleyebilirim. Sorudan bağımsız olarak herhangi bir resmi buraya koymam mümkün olabilir. İstediğiniz gibi demin göstermiştim resim eklemeyi. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Yine YouTube'dan bir video eklerim ve bu video ile ilgili aşağıdaki 5 soruyu cevaplayın diyebilirim. Bakınız video ekleme özelliğine basıp ben yine burada araştırırım Manavgat diye. Örnek olsun diye veriyorum tabii bunu. Bana Manavgat Şelalesi ile ilgili bir takım videolar geliyor. Bir tanesini seçip buraya ekle dersem bakın eklendi. Bundan sonra yazacağım sorular bu video ile alakalı olacaktır. Önce bir seyredin sonra soruları cevaplayın diyebilirim. Bir başka özellik de şu. İstersem tamamen konuyu değiştirebilirim. Yani önce coğrafya sorularını gördünüz. Şimdi artık tarih soruları karşınıza çıkacak. Böylece bir sınav setinin içine farklı konu başlıklarından sınavlar da yapmak mümkün olabilir. Tarih soruları ana başlık. Bunun altına yine ek sorular gelmeye devam edecek. Bunu çalıştırdığımızda öğrenci nasıl bir şey görecek? Hemen inceleyelim. Evet, yukarısı coğrafya sınavı. Aşağı doğru iniyorum. Bakınız Manavgat vesaire dedi. Sonraki tuşuna basarsam artık tabii isimleri girmem lazım. Hızlıca gireyim şuraya. Şöyle de bir şey bir şey.com diyelim. Yine aşağı iniyorum. Sonraki diyorum. Sonra tarih soruları gelecek işte. Tarih sorularının alt detayı da hazır olsa burada gözükecek. Tabii tarih soruları deyince bunun adını coğrafya sınavı dememek lazım. Genel sınav deyip işte bir bölüm hazırlayıp önce coğrafya sonra tarih sonra matematik diye böyle bölüm bölüm ilerlemek lazım. Peki kapatıyorum bu ekranı. Google Form ile ilgili artık son söyleyeceklerim şunlar. Bakın sağ üst köşede ön izlemeyi gördük. Ayarların detaylarını birazcık açıklamak gerekirse genel bilgiler var. E-posta adreslerini toplamak isteyebilirim. Zaten ben e-posta adreslerini zorunlu olarak girecek dedim ama yazmasam da buradan ekleyebilirdik. Oturum açmak gerekir. Öğrenci mutlaka bir Google hesabıyla girsin diyebilirim. Katılımcılar şunları yapabilsinler. Gönderdikten sonra soruları düzenleyebilsinler. Özet grafikleri ve metin yanıtlarını görme özelliği olsun. Bunları kendiniz deneyip de görebilirsiniz zaten. Artı bu sınav setinin, bu soru setinin sunum şekliyle ilgili ilerleme çubuğu gözüksün mü? Soruların sırası karıştırılsın mı? Gibi seçenekler de yer alıyor. Başka bir yanıt gönderme bağlantısı. Bunu gönderdi ama bir tane daha yanıt gönderebilir mi yoksa bir kerelik cevap mı verebilir? Bunları tanımlayabiliriz. Testlerle de ilgili olarak zaten test yap diye seçmiştik. Her gönderimden hemen sonra notu açıklasın mı? Yoksa önce ben bir göreyim ondan sonra onay verdikten sonra mı öğrenciler sonuçlarını görsünler? Aşağıda da katılımcılar şunları görebilir eğer izin verirsek. Boş bırakılan veya yanlış cevaplanan soruların neler olduğunu kendilerine izin verince, yetki verince görecekler. Doğru cevapların ne olduğunu ve puan değerlerini görebilsinler istiyorum. Son olarak da bakın gönderme fonksiyonu var. Ben bu sınavı insanlara, katılımcılara nasıl göndereceğim? Kendilerine mail atabilirim. Mail adreslerini buraya yazarım. Konu başlığının ne olduğunu kısaca bir açıklamayı burada tanımlarım. Şu sol alt köşede ortak çalışan ekle ifadesi güzel bir özellik. Başka eğitmen arkadaşlarınız varsa beraber bu soruları hazırladınız. Onun ismini de buraya dahil ederseniz bir Google hesabıyla o kişi de sizin bu soru yazma çalışmanıza destek verebilir. Başka şu olabilir. Linki alırsınız. Linki kısaltıp hatta yine öğrencilerinize WhatsApp'tan mail ortamında gönderebilirsiniz. Bu linke tıkladıklarında sınav soruları karşılarına çıkar. Bir diğer seçenek de HTML şeklinde yani bir web sayfanız varsa bu sınav sistemini web sitenizin içine yükleyebilirsiniz. Fakat biz sınav sisteminin içine bir dosya yükleme özelliği ekledik. Şimdi o dosya yükleme özelliğinden dolayı bu fonksiyon çalışmıyor. O fonksiyonu çıkarırsak Çünkü yüklenecek dosyalar Google Drive'a yüklenecekler. Siz bunu gidip kendi web sayfanıza yüklensin deme şansınız yok. Bu yüzden ya o fonksiyonu çıkaracaksınız ya da bu özelliği kullanmayacaksınız. Bu soru setlerini Facebook'ta veya Twitter'da da yayınlayabilirsiniz. İnsanlar anket düzenlemişsinizdir. O anketlere verdiğiniz linkler sayesinde ulaşabilirler. Evet, videomuzu güzel bir manzarayla kapatalım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı lütfen unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bundan sonra online eğitim araçlarıyla ilgili videolar yayınlamaya devam edeceğim. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.